Bugünün vaaz metni Matta kitabının 16. bölümünde bulunmaktadır. Matta 16 ayetler 24-27. Sayfa 1217. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Ya Rab, bize gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. İsa ve öğrencileri. İsa öğrencileriyle konuşuyor. Bugünkü metni okuduğumuzda bunu fark etmek önemlidir. İsa öğrenci adaylarına değil, öğrencilerine bunları söylüyor. Öğrenci olmak isteyenlere değil, artık öğrenci olmuş olanlara söylüyor. Ve ne diyor? Kendini inkar et. Çarmıhını yüklen. Benim öğrencim olacaksın demiyor. Sen zaten öğrencimsin. İsa, Petrus'u ve diğerleri daha önce kendisiyle birlikte olmaya çağırmıştı. Sen artık benim öğrencimsin. Ama şimdi bu öğrenci olmanın ne anlama geldiğini onu biraz öğrenelim. Onu biraz daha derin düşünelim. İsa sanki böyle bir şekilde öğrencilerine konuşmaya başlıyor. Matta'nın bu 16. bölümüne bakıyorsanız bu ayetlerden önce İsa, Petrus'a ve diğer öğrencilerine çarmıhtaki ölümü hakkında konuşmaya başlamıştı. İlk defa onlara bunu açıkladı. Yani ben ölüme doğru gidiyorum. Ben Jerusalim'de öleceğim. Sonradan üçüncü gün dirileceğim. İsa bunu kendi öğrencilerine bildirdi. Ama Petrus ne dedi? Öğrencilerin birincisi, ilk olarak ağzını açabilen öğrenci ne dedi? Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Allah korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Yani Petrus'a göre böyle bir şey, yani İsa'nın ölümü, acı çekmesi mümkün değil. Çarmıh yolu hiç güzel bir güzergah değildir. Hiç de hoş değil. Ve Petrus bunu açıkça söylüyor. Ancak biz ilk insanlar günaha düştüklerinden beri şunu görüyoruz. Bu Allah'ın iyi tasarısıdır. İsa zaten bunun için dünyaya gelmişti. Çarmıhta ölmek için. Ve bunu hatırladığımızda İsa'nın da cevabını anlıyoruz. İsa Petrus'a dedi ya, Tsekil önüm den şeytan. O konuşmalla konuşmayı o sohbeti canlandırabilir misiniz? Niin ne kadar sert sözler var. Petrus İsa'nın iyisini istiyor. Petrus İsa'yı konuşmak istiyor. Onun için sadece iyilik bekliyor. Ama insanın bu iyi düşüncesi Allah'ın iyisi değildir. Birçok defa insansal düşünceler bizim düşüncelerimizde iyi ve doğru görünüyor, fakat bu insani düşüncelerimizle Allah'ın mükemmel tasarısına engel olabiliriz. Petrus öyleyse biz de öyle olabiliriz. Bizim de kendi bazı planlarımıza, bazı beklentilerimize, bazı hedeflerimize İsa aynısını söylemek zorunda kalabilir. Çekil önümden şeytan. Yani bu insani düşünceler aslında şeytanın tasarısını yerine getirmeye başlıyor. İsa şimdi çarmıha gidecek olan Mesih'i takip etmeyi öğretiyor. Hem Petrus'a öğrencilerine, hem bizlere. İnsanlar, evet bundan önce gördük Matta kitabında. İnsanlar mucizeler yapan İsa'yı izliyorlar, onu seviyorlar. İnsanlar halka ekmek dağıtan İsa'yı seviyorlar. Hatta onu kral yapmak istiyorlar. Hastaları iyileştiren İsa'yı seve seve izliyorlar. Ancak şimdi çarmıh yolu söz konusu olunca kalabalık dağılıyor. İsa'nın öğrencileri, en yakın insanları bile bunu anlayamıyor. İsa Mesih'in ardından gelmemizin önünde bizim de hayatımızda birçok engel bulunabiliyor. Çevremizden gelen engeller, kendi elimizden gelen engeller. Dünyada, iş hayatımızda, aile içinde şöyle engeller bulunabilir. Fakat en büyük engel bizi İsa'dan ayırmaya çalışan en büyük şey genelde bu dünyada değildir. Bizim çevremizde de değildir. Daha yakındır. İçimizde bulunuyor. Kendi yüreğimizde oturuyor. Bu dünyanın işleri ve tasarıları Allah'a karşıdır ve bizim yüreğimizde barındırıyor. Sanki bütün dünya minik olarak kendi yüreğimizde bulunmakta. Orada ya hükmediyor ya da yok edilmesini bekliyor. Bu dünyasal işler, para sevgisi, kendi onurumuzu sevmek, ja da bugün Jeni Antlasman okumasında duyduğumuz birçok şey. Bunlar bizi sımsıkı tutuyorlar. Bizi bırakmıyorlar. Biz de bunları yumuşatmaya çalışabiliyoruz. Sınırlandırmaya çalışabiliyoruz ama birçok elimizden gelmiyor. Bunu fark ediyoruz. Bu yetmez. Kötü davranmanın yerinde iyi olmaya çalışmak lazım ama yetmez. Bunun için İsa diyor, sen ya İsa sen kendini geliştir demior. Sen kendini iyileştir diyebilirdi ama demiyor. Sen kendini inkar et diyor. Bu ne demek olabilir? Birisini inkar etmek, onu tanımadığını söylemektir. Onu bilmediğini, görmediğini söylemek demek. Değil mi? Ya da tanımasını tamamen saklamak demek. Var olanı, var olmayan saymak demek. Ve İsa şimdi öğrencilerine, sen kendini inkar et, diyor. Yani eski Adem'in arzularını hiç tanıma. Kendi yollarını hiç bilme. Sen hakkını arama. Kendini savunma. Senin kendiliğinde neler varsa da bunlar seni yönetmesin. Sende var olan iyiliklerini bile var olmayan say. Sanki onlar hiç yokmuş. Kendini inkar et. Tıpkı senin kendin ölüymüş gibidir. Ve İsa'nın öğrencisi olmak zaten böyledir. Eski Adem vaftizde gömüldü değil mi? Yeni yaşamımız ise bu eski Adem'de değil, yeni yaşamımız İsa Mesih'tedir. Yeni yaşamımız bencillikte değil, İsa Mesih'in alçak gönüllülüğünde bulunuyor. Kilise babalarından Origen şöyle diyor. İsa'nın bu sözü uyarınca senin bütün düşüncelerin, bütün amaçların, senin her sözün, her eylemin bunlardan ibaret olması lazım. Kendini inkar etmekten, İsa Mesih'te olup ona tanılık etmekten ibaret olsun. Senin bütün her şeyin. Yani İsa'nın öğrencisi olmak bu anlama geliyor. Böyle yaşama davet edildik. Kendi bencilliğimizi yerine getirmeye değil, İsa'yı takip etmeye. Bu demek ki İsa Mesih'in öğrencisi olan sen hayatının her dalında artık insanların sözlerinin ve beklentilerinin önüne, kendi sözlerinin de beklentilerinin de önüne Allah'ın sözünü, Allah'ın sana buyurduklarını koyarsın. Sen doğruyu ve yanlışı ne kendi yüreğinden ne de başka insanlardan öğrenmeyeceksin. Allah'ın sözünden öğreneceksin. Sen kendini sevmenin yerine komşunu sevmeyi öğrenmeye başlıyorsun. Yani herhangi bir tartışmalar varken sen kendini savunmuyorsun, komşunu savunmaya çalışıyorsun. Sen komşun hakkında kötü laflar, dedikodular atmıyorsun. Ama onun hakkında iyi sözler söylüyorsun. Her durumda mümkün olduğu kadar olumlu bir açıklama yapıyorsun komşun hakkında. Martin Luther'in 8. emriyle ilgili açıklama tam bunu bize öğretiyor. Tabii ki bu dünyada böyle bir şekilde davranmak hiç güzel bir güzergah gibi görünmüyor. Bizim bencilliğimize hoş gelmiyor. Hatta hayatımız için faydalı olmayabilir, zararlı olabilir. Haklarımızı aramıyorsak, belki hiç kimse aramıyor. Kendimizi savunmuyorsak, belki hiç kimse bizleri savunmuyor olabilir. Ama İsa diyor, kendini inkar et. Sen artık yoksun gibi yaşamaya başla. Kendi canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruna yitiren ise ne yapmış olur? Onu kurtaracaktır, diyor İsa. Allah'ın tasarısı böyledir. Bizim düşüncelerimize tam tersi geliyor. Bizim fikirlerimizden ne kadar yüksek olduğunu anlayamıyoruz. Evet, kendini inkar et ve çarmıhını yükle. Bu çarmıh ne demek? Bazen hayatımızda bulunan herhangi bir sıkıntı ya da zorluk, acılar için çarmıh diyebiliriz. Ama aslında bu tamamen doğru değil. Bütün insanların sıkıntıları, acıları vardır bu dünyada. Ama herkesin çarmıhı yoktur. İsa burada sadece öğrencilerine konuşuyor. Çarmıh, İsa'nın kastettiği bu çarmıh, İsa'nın öğrencilerine özgü bir şeydir. Hem de bu çarmıh, bu bizim günahlarımızın cezası değildir. Bunu bilmek çok önemli. İsa Mesih'in çarmıh yüklenmesi bizim günahlarımızın cezası idi. İsa Mesih kendi çarmıhını bunun için taşıdı. Ve bizim günahlarımızın cezasını artık çektiyse, bizim bu cezayı tekrar çekmemize gerek yoktur. Bunu bilmek ve hatırlamak her zaman önemlidir. Çünkü bizim yüreğimiz bambaşka bir şey öğretiyor bize. Senin herhangi bir yükün varsa ya da benim, Allah bana bir bela verdi diye düşünmeye başlıyorum. Allah bana bir ceza vermektedir diye hissediyorum. Ama bu doğru değil. Allah benim cezamı, benim hak ettiğim belayı İsa'ya verdi. Bana değil. Allah seni o kadar sevdi ki senin hak ettiğin cezayı ona verdi. Ve bunu yaptıktan sonra Allah artık sevgisinden, sana karşı olan sevgisinden vazgeçmez. İsa Mesih de günahların bağışlanmasını bulan sen. Sen artık cezalandırılmıyorsun. Ama şunu hatırlıyoruz. İsa'ya çarmıha veren bu dünyaydı. Allah ona razı oldu. Bu dünyadaki insanlar onun üzerine çarmıh koydular. Ve İsa'nın öğrencileri de bu dünyada kendi çarmıhlarını yükleniyorlar. Çarmıhı yüklenmek idam edileceklerin işidir. Böyle bir ölümle öleceklerin işidir. İsa'nın 12 öğrencisi bildiğimiz kadarıyla bir tek Yuhanna hariç iman şehidi oldular. Bazıları gerçekten İsa gibi çarmıha gerilerek öldüler. Kötü yaptıklarından ötürü değil, günahlarının bağışlanmasını kazanmak için değil, yok. İsa Mesih'e iman etmelerinden dolayı. İsa'ya tanık olmalarından dolayı böyle ölmek zorundaydılar. Öğrencinin çarmıhı böyle oldu. Senin de yüklendiğin ve yükleneceğin çarmıh sadece İsa Mesih'e iman etmenden dolayı oluyor. Yani İsa Mesih'in öğrencisi olan sen, onunla birlikte yaşıyorsun. Onun yaptıklarını duyuruyorsun. Onun adıyla dua ediyorsun. Ve dünya bunu sevmez. Dünyanın hoşuna gitmez böyle bir şey. Dolayısıyla çarmı sana da veriliyor. Herkes tabii ki iman sehidi olmaz. Birçoğumuz için daha hafif çarmı verilir. Kötü laflar duyuyoruz. İtiraflar kulaklarımıza geliyor. Herhangi haksız bir davranışa uğruyoruz. Bunlar bizim çarmıhımız oluyor. Ve böyle çarmıh sadece bir kere değil, her gün tekrar ve tekrar yükleniyoruz. Yani bir yandan bu çarmıh sadece İsa'nın öğrencilerine özgüdür. Öbür yandan onların hepsine özgüdür. İsa'nın çarmıhsız bir öğrencisi yoktur. İsa'nın bütün öğrencileri kendi çarmıhını yüklenirler. Hatta bu çarmıhı sevmeyi öğrenirler. Bu da bizim bencilliğimize göre bir şey değil. Yine de oluyor. Bu çarmıh bize sevgili çarmıh oluyor. Onunla yeterince yaşıyorsak. Çünkü bu kendi çarmıhımız sayesinde Mesih'in artık taşıdığı çarmıh bize daha değerli oluyor. Bunu anlatmaya çalışalım. Böyle çarmıh taşıyan bir kişi aklımızda canlandıralım. Hayal edelim. Yani öyle bir insan ölüme doğru yürüyor ve iyice bunu biliyor. Çarmıhı taşımanın tek sebebi budur. İdam cezasını çekmek üzeredir. Onu görüyorsun ve kendini onun yerine koyuyorsun. Sen o çarmıhı taşıyorsun. Ve o çarmıhı kendi omuzlarına yükleniyorsun. Biraz ağırdır ama yaparsın. Yürümeye başlıyorsun. İsa'nın gittiği yola sen de koyuluyorsun. Birkaç adım atıyorsun. Çarmıhın yükünü omuzlarında hissediyorsun. Belki de ilk baştan iyi gidiyor. Ama sonra yolda hafif bir yokuş var. Senin gücün tükenmeye başlıyor. Ne yapıyorsun o durumda? İsa'ya yalvarıyorsun. Ya Rabbim, bana yardım et. Ve o da hemen senin yanına geliyor. Sen çağırmadan önce bile sana yaklaşmayı başlamıştı. Hemen senin yanına geliyor. Senin ricana uyarak bu senin çarmıhının öbür ucunu o üstleniyor. Seninle birlikte senin çarmıhını taşımaya başlıyor. Böylece yola devam ediyorsun. Sen bir yandan, İsa da öbür yandan taşıyor senin çarmıhını. Gittikçe yol daha zor oluyor. Çarmıhın yükünü daha ağır hissediyorsun. İsa'ya, "Ya Rab, sen bu yükünün daha büyük kısmını alabilir misin acaba?" diye soruyorsun. İsa da sana daha yakın geliyor. Çarmıhın büyük kısmını artık o taşıyor oldu. Ve böyle devam ediyorsunuz. Yol hiç bitmez gibi görünüyor. Ayakların ağrıyor, senin gücün tükenmek üzeredir. İsa, ben yapamam bunu diye yalvarıyorsun. Ben dayanamıyorum artık. O sana daha da yakın geliyor. Öyle ki tam senin yanına dokunuyor. Onun yanı senin yanına dokunuyor. Öyle ki sen çarmıhın yükünü hissederken artık onun göğsüne dayanabiliyorsun. Ve yol devam ediyor. Yolda büyük taşlar da var. Tökezlemeye başlıyorsun. Tekrar daha ağır bir yokuş önündedir. Senin ümidin bitmek üzere. İsa'ya sesleniyorsun. "Ya Rab, ben yapamam bunu artık. Çarmıhımı bıraksam olur mu? Neden böyle duruma getirdin beni? Ben çarmıhımı bu noktada bıraksam, sen ne yaparsın ya Rab?" Ama o sana, "Canım, bu çarmıh senin için iyidir. Bırakma onu. Yeter ki bana güveniyorsun." Ve İsa bunu söyleyerek seni tamamen kendi sırtına üstleniyor. Öyle ki seni de, senin çarmıhını da taşımaya o devam ediyor. Evet, sen bu çarmıhın yükünü kendi omuzlarında hissediyorsun. Ama seni taşıyan vardır. Böylece sen kendini inkar etmiş oluyorsun. Böylece çarmıhını yüklenmiş oluyorsun. Böylece İsa'yı uzaktan değil, mümkün olduğu kadar yakın izliyor oluyorsun. Zaten onun omuzlarında sensin. Elçi Petrus, o da bunu öğrenmek zorundaydı. O İsa Mesih'in ardından kendi isteğiyle gidecekti. Hatta İsa'nın yerinde öleceğini söyledi. Ama Petrus kendini değil İsa'yı inkar etmiş oldu. Petrus İsa'yı inkar etmiş oldu. Yine de buna rağmen İsa Petrus'un bütün günahlarını, Petrus'un inkarını da üstlenip çarmıhını taşıdı. Ve hatırlıyoruz, İsa çarmıha gerilmişken çevredeki insanlar ona, "Şimdi çarmıhını bırak," diye seslendiler. "Senin yolun artık fazla ağır oldu. Sen tökezliyorsun. Çarmıhını bırak. Kendini yardım et. Çarmıhtan aşağı in," diye öğüt verdiler İsa'ya. Ama yok, inmedi İsa çarmıhtan. Bırakmadı çarmıhını. Çünkü Petrus'u da seni de bırakmak istemedi ve istemiyor. Ölümden dirilen İsa öğrencilikte zavallı bir şekilde başaramayan Petrus'a döndü. Onu tekrar ardından gelmeye çağırdı. Ve diri olan İsa bugün de sana söylüyor. Sana dönüyor. senin başarını da, senin ne şekilde başaramadığını da biliyor. Senin yükünü o kendi sırtında taşıyor. Ve kendi sırtında tanıyor. Senin günahlarını bağışlayarak seni bugün de ardından gelmeye çağırıyor. Ve Rabbin lütfu gerçekten böyledir. Senin dünkü tökezlenmelerin artık söz konusu değildir. Rab bugün senin günahlarını bağışlıyor. Bugün yine seni sarmih yoluna davet ediyor. Rabbin lütfu böyledir. O her gün yepyenidir. Onun lütfuna ne kadar muhtaç olduğumuzu anlarsak, onun o kadar engin olduğunu da öğreniriz. Bunun için İsa'nın çarmıhıda, bizim kendi çarmıhımızda sevgili çarmıhtır. Amen.